Ayrım 13. Sayfa 119. 7. Ertesi sabah Jude serin ve şaşırtıcı derecede güneşli bir güne uyandı. Miles duş alıp işe gitmek üzere giyinirken o da yatak odasının penceresinde durmuş, kahvesini yudumlayarak bahçe sınırlarını nasıl düzenleyebileceğini düşünüyordu. Hatlar çok belirgin değildi. Işıklandırma da yetersizdi. Bunu Eylül'de fark etmemiş olması ne kötüydü. Artık yağmurlar sonbahar mevsimine girmişlerdi ve bahçe işleri için maske ve şnorkel gerekliydi. Miles yanına gelip karısının kahve fincanına uzandı ve bir yudum alıp fincanı geri verdi. Dur, tahmin edeyim. Geçen hafta diktiğin güller hoşuna gitmedi, açalyalar daha güzel dururdu diye düşünüyorsun. Jude kocasına yaslandı. Benimle dalga geçiyorsun. Hiç dalga geçer miyim? Bugün ne yapacaksın? Annemle öğle yemeği yiyeceğim. Miles eğilip karısının yanağına bir öpücük kondurdu. Seni ezmesine izin verme. Evet, haklısın. Üstesinden gelmeye çalışırım. Jude ona gülümseyip banyoya yöneldi ve bir duş aldı. Sonra Miles'a güle güle öpücüğünü verip günlük işlerine koyuldu. Çocuklara kahvaltılarını verdi, mutfağı temizledi ve çocukları kucaklayıp öperek okula gönderdi. Bir saat sonra kendisi de çıktı. Miles'ın kıyafetlerini kuru temizlemeciye bıraktı, üniversite danışmanından bazı evraklar aldı, manikür yaptırdı, kiraladıkları filmleri bıraktı ve Şükran günü için taze, organik bir hindi siparişi vermek için markete gitti. Uğradığı bu yerlerden sonra tam zamanında iskeleye varıp feribotu yakaladı. Kanalı geçmek 40 dakikayı bulmuyordu. Seattle'da galerinin birkaç blok ötesinde bir park yeri buldu ve saat tam 12.06'da oraya park etti. Birkaç dakika gecikmişti yalnızca. Kaldırımda yürürken sırtını dikleştirip vücudunu doğrulttu ve ödüllü bir dövüşte kendisinden iri rakibiyle karşılaşan bir boksör gibi çenesini yukarı kaldırdı. Kahverengi yün pantolonu ve krem rengi kaşmir balıkçı kazağıyla iyi göründüğünün farkındaydı. Ama kim bilir annesinin eleştirel gözlerine nasıl görünecekti. Bu düşünceyle iç geçirdi. Annesi yüzünden bu kadar endişeye kapılması çok saçmaydı. Caroline de Jude'un fikirlerini bu kadar umursuyor muydu acaba? Omzundaki çantasını düzeltip galeriye girdi. Ön duvardaki tabela onu Jace'e davet ediyordu. Nihayet içeriye adım atmıştı. Burası büyük, tiriz pencereli, geniş tuğla duvarlı bir yerdi. Büyük bir özenle aydınlatılmış muhteşem resimler yan yana asılmıştı. Çalışmalar her zamanki gibi Jude'un öfkesini kabartan bir hüzün taşıyordu. Her yer yeşil, kahverengi ve griydi. Judith dedi annesi yanına gelerek. İnce siyah bir pantolon ve gül rengi ipek bir gömlek giymişti. Güzel taşlı kolyesi yeşil gözleriyle uyumluydu. Birkaç dakika önce geleceğini sanıyordum. Trafiğe takıldım. Tabii ya. Annesinin tebessümü yaşlı bir kemik kadar kırılgandı. Bugün açık havada yiyebiliriz. Hava şaşırtıcı derecede güzel. Yanıt beklemeden Jude'u alıp Alaska yoluna bakan terasa çıkardı. Soluk sonbahar güneşinin altındaki Elliot Koyu ve Pine Island ışıl ışıl görünüyordu. Yaprak dökmeyen uzun bitkiler koca saksılardan taşıyordu. Masalardan biri gümüş ve kristal takımlarla donatılmıştı. Her zamanki gibi her şey mükemmel, annesinin deyimiyle çok hoştu. Jude oturup sandalyesini masaya yaklaştırdı. Annesi de iki kadeh şarap doldurup Jude'un karşısına yerleşti. Evet dedi, gümüş bir kapağı kaldırıp nisuaz salatasını sundu. Bugünlerde kendi adına neler yapıyorsun bakalım? Çocuklar bu yıl son sınıfa başladığı için çok yoğunum. Elbette. Üniversiteye gittiklerinde ne yapacaksın peki? Annesi soruyu çok rahatsız edici bir tonda sormuştu. Uzman bahçıvanlık kursu varmış dedi Jude. Sesindeki donukluğu fark edip kendine kızarak. Son zamanlarda kendisi de aynı şeyi düşünüyordu. Çocukları gittiğinde ne yapacaktı? Annesi ona baktı. Jace'in yöneticiliğini yapmaya ne dersin? Ne? Galeriden bahsediyorum. Ben artık yaşlanıyorum. Birçok arkadaşım çoktan emekli oldu. Sen iyi bir yetenek avcısısın. Ama galeri senin hayatın. Öyle mi? Dedi annesi şarabını yudumlarken. Sanırım haklısın ama senin de hayatın olabilir. Jude biraz düşündü. annesinin hayattaki her şeyden vazgeçerek yıllarını bu galeriye verdiğini çok iyi biliyordu. Resim yapmaktan bile vazgeçmişti. Annesi seçtiği sanatçılardan ve onların eserlerinden başka hiçbir şeye önem vermezdi. Boş bir varoluştu bu. Üstelik ortada gerçek bir sorun da vardı. Annesi asla işi bırakmazdı ve birlikte çalışma fikri korkunçtu. 30 küsur yıldır dürüstçe bir sohbet bile edememişlerdi. Sanmıyorum. Annesi şarabını bıraktı. Sebebini sorabilir miyim? Birlikte çalışamayız biz. Senin gerçekten emekli olacağına da ihtimal vermiyorum anne. Ne yapacaksın ki? Annesi bakışlarını kaçırıp marinaya yaklaşan bir tekneyi izledi. Bilmiyorum. Jude yıllardır ilk kez annesiyle arasında garip bir benzerlik olduğunu hissetti. İkisi de yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak hayatlarındaki değişikliklerle yüzleşiyorlardı. Aralarındaki fark, Jude'un etrafının sevdiği insanlarla çevrili olmasıydı. O yönden annesinin hali ibretlikti. "Asla gitmeyeceksin," dedi Jude. "Haklısın, elbette. Artık yemeğimizi yiyelim. 40 dakikam kaldı. Yemek randevularımıza zamanında yetişmeye çalışsan gerçekten iyi edersin Judith." Sonraki 44 dakikayı işkenceye benzer bir konuşma yaparak geçirdiler. İkisinin de diğerini gerçekten dinlediği söylenemezdi. Her yorumun ardından uzun bir sessizlik oluyor. Bu sessizlikte Jude genellikle yapayalnız geçen çocukluğunu hatırlıyordu. Karşısında oturan kadından hoş bir söz duymak için yıllarca beklemişti. Zaman nihayet dolduğunda Jude annesiyle vedalaşıp galeriden ayrıldı. Dışarı çıktığında beklenmedik bir tedirginlik hissederek sokağın ortasında durdu. Annesi "Ne yapacaksın?" sorusuyla hassas bir noktaya parmak basmıştı ve bu ilgisi bile Jude'u sinirlendirmişti. Kalabalık caddede arabasına doğru yürüdü. Tam arabasına ulaşıyordu ki bir vitrinin önünde durdu. Vitrinde muhteşem güzellikte altın bir yüzük duruyordu. İçeri girip yüzüğü yakından inceledi. Göz alıcıydı. Keskin hatlar ile incelikli bir görünüm, modernlik ile sonsuzluğun mükemmel bir birleşimiydi. Tepesindeki üçgen parça yüzeye asimetrik bir hava katıyordu. Zanaatkar, ısıtılmış metale şekil vermek için onu bir şekilde kıvırıp ucunu da bükmüş olmalıydı. Üzerinde taş olması gereken yer boştu. Jude kafasını kaldırdı. Saçını zarif bir biçimde toplamış yaşlıca kadın, dükkanı bir baştan bir başa sessizce geçip tezgahın arkasına geçerek "Bir şey bulabildiniz mi?" diye sordu. Jude yüzü işaret etti. "Ah, mükemmel." Satış görevlisi vitrinin kilidini açıp yüzüğü aldı. "Bu bir bazrah. Eşsiz bir parça olduğunu söyleyebilirim." Kadın yüzüğü uzatınca Jude onu hemen işaret parmağına geçirdi. "Kızım için mükemmel bir mezuniyet hediyesi olacak. Buna nasıl bir taş önerirsiniz?" Kadın kaşlarını çatıp odaklandı. "Benim çocuğum yok ama ben kızıma böyle bir yüzük alacak olsaydım bu deneyimi birlikte yaşamak isterdim. Belki taşı birlikte seçebilirsiniz." Bu fikir Jude'un hoşuna gitti. "Fiyatı nedir?" $650 diye yanıtladı satış görevlisi. "Aa, daha ucuz bir şeylere bakmak isterseniz..." "Hayır, bu yüzüğü istiyorum. Saatlere de bakabilir miyim? Oğlum için." Jude dükkanda yarım saat daha oyalanıp karar vermeye çalıştı ve aldıklarının parasını ödeyip çıktı. Çantasında sakladığı iki kutuyla birlikte arabasını iskeleye doğru sürdü ve saat 3 feribotuna yetişti. Saat 4 olmadan Pine Island'a varmış, gece yolunda ilerliyordu. Eve vardığında Mia yemek masasına oturmuş, dizüstü bilgisayarında bir şey izliyordu. "Our Town'da çok abartılı oynamışım," dedi Mia üzgün bir sesle. "Neden kimse beni uyarmadı?" "USC'nin hiç hoşuna gitmeyecek bu." Dipnot 18. University of Southern California, Güney Kaliforniya Üniversitesi. Çevirinin notu. Jude Mia'ya yaklaşıp yanına durdu. "Streetcar oyununda balkonda durduğun sahneyi bul. Bu akıllarını başlarından alacak." Mia bilgisayardaki CD'yi çıkarıp başka birini taktı. "Bugün okul nasıldı?" Mia omuz silkti. "Bayan Rondell habersiz bir sınav yaptı. Kötüydü. Sonra kış oyununun hangisi olduğu açıklandı. Vietnam Savaşı döneminde geçen Romeo ve Juliet. Belki ben yönetebilirim, güzel olur. Zah, antrenmandan sonra Lexi'yi eve bırakacak ama akşam yemeğinde evde olacak. Jude, Mia'nın sırtını sıvazladı. Zah ile Lexi'nin ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Eminim bu soruyu daha önce soramadığın için kahrolmuşsundur. Jude gülümsedi. Biraz. Mia kafasını kaldırdı. Korkunç ama aynı zamanda da hoş. Sanırım. Jude, kızının Lexi'den önceki halini düşündü. Kafasını kabuğuna gömmüş ürkek, narin bir kaplumbağaya benzeyen halini. Mia'nın arkadaşları kurgusal varlıklardı. Lexi her şeyi değiştirmişti. Aralarında ne geçerse geçsin, Lexi ile birbirinize daima dürüst olmalı, arkadaşlığınızı devam ettirmelisiniz. Zah, ondan ayrıldıktan sonra demek istedin sanırım. Ben sadece... Ben de bunu düşündüm, inan bana. Ama bence Lexi'yi seviyor. Sürekli ondan bahsediyor. Jude, biraz daha oyalanıp sözü nasıl diğer konuya getirebileceğini düşündü. Sonunda doğrudan konuyu açmaya karar verdi. Bir şey daha var. Ne? Yine Taylor'la o işi yapıp yapmadığımızı mı soracaksın? Hayır, yapmadık. Mia kahkahayla güldü. İlk aşık olduğum zamanı hatırlıyorum. Kate Corcoran. Lise son sınıftaydım. Tıpkı senin gibi. Kate beni öpene kadar aşık olmanın şelaleden sıcak suya doğru süzülmeye benzediğini bilmezdim. Jude omuz silkti. Kimse bana bundan bahsetmemişti. Büyük annen fazla konuşmazdı. Aşka dair söylediği tek şey bir kadını raydan çıkardığıydı. Her şeyi kendi kendime öğrendim ve herkes gibi hatalar yaptım. Ama dünya şimdi eskisinden daha tehlikeli. Taylor'la yatmanı istemiyorum. Henüz çok gençsin ama... Ocağın yanındaki ikinci çekmeceyi açıp içindeki küçük kahverengi çantayı Mia'ya uzattı. Bunlar senin için. Ne olur ne olmaz. Mia çantaya baktığında renkli kutunun üzerinde parlak harflerle kondom yazdığını gördü. Genç kızın nefesi kesilmiş, eli küçük çantaya kenetlenmişti. Anne, bu çok iğrenç. Biz hiçbir şey yapmadık. Onlara ihtiyacın olacak demiyorum. Aslında ihtiyacın olmamasını umuyorum ama sen bilirsin. Üstelik onu sevdiğinin de farkındayım. Benim buna ihtiyacım yok diye mırıldandı Mia. Ama teşekkür ederim. Jude kızına baktı. Çenesine dokunup onu da kendisine bakmaya zorladı. Cinsellik her şeyi değiştirir Mia. Hazır olduğun zaman bir ilişkide harikalar yaratır ama hazır değilsen o ilişkiye zarar verir. Ve bebeğim, senin de çok iyi bildiğin gibi henüz buna hazır değilsin. Kasım ortasında son sınıf öğrencilerini bir heyecan sarmıştı. Okulun koridorları üniversiteler üzerine sohbet eden öğrencilerle kaynıyordu. Ebeveynler hafta sonlarını yollarda kampüsleri ziyaret edip danışmanlarla konuşarak geçiriyor, en uygun yeri bulmaya çalışıyordu. Lexi'nin endişeleri onlarınki kadar karmaşık değildi. İstediği kadar para çekebileceği yüklü bir banka hesabı olmadığına göre devlet okulları arasından bir tercih yapacaktı. Ve ne yazık ki aşık olduğundan beri notları da düşmüştü. Çok değil, onda bir oranında düşmüştü yalnızca ama kıran kırana rekabetlerin yaşandığı üniversite kayıtları söz konusu olduğunda bu önemli bir orandı. Son zamanlarda Faraday'lere gittiğinde ya da Zah, Mia ve Taylor'la dışarı çıktığında onların konuşmasına ayak uyduramıyor, kendisini başka bir ülkeden gelen bir yabancı gibi hissediyordu. Onlar için USC, Loyola veya NYU, dipnot 19'dan bahsetmek, ayaklarına uyanı alabilecekleri bir ayakkabıdan bahsetmek gibiydi. Dipnot 19, New York Üniversitesi. Lexi, böylesi bir güven duygusunun nasıl bir şey olabileceğini hayal etmekte zorlanıyordu. Önündeki belgelere baktı. Çıkan hesaplar onunla alay ediyordu sanki. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın yeterli parayı bulamayacaktı. Parası 4 yıllık bir okula asla yetmezdi. Tam burslu eğitim hakkı kazanamazsa bu yarışın tamamen dışında olacaktı. Koridorun diğer tarafında bir kapı açıldı. Lexi kafasını kaldırdığında Eve'in kendisine doğru geldiğini gördü. Uzun zamandır hesap yapıyorsun. Üniversiteler çok pahalı, dedi Lexi iç geçirerek. Keşke... Ne? Bu yaşa kadar beş parasız nasıl geldim bilmiyorum. Sana daha fazla yardım edemediğim için çok üzülüyorum. Lexi, hayatını değiştirip bir yere ait olduğunu hissettiren bu kadını sevdiğini hissetti. Öyle deme Eve. İhtiyacım olan her şeyi verdin bana. Eve ona baktı. Endişeli bir hali vardı. Dudak kenarlarındaki çizgiler derin oyuklara dönüşmüştü. Bugün Barbara ile konuştum. Nasılmış ablan? Üçüncü dünya ülkeleri için battaniye örmeye devam ediyor mu? Eve Lexi'nin karşısına oturdu. Florida'ya, onun yanına taşınmamı istiyor. Sen mezun olduktan sonra elbette. Aslında böyle bir teklifi hiç düşünmezdim bile ama bu havalar dizlerimi mahvediyor. Belki sen de gelebilirsin diye düşündük. Yolun hemen sonunda bir kuaförlük okulu var. İyi bir mesleğin olabilir. İnsanlar her zaman saçlarını kestirmek ister ne de olsa. Lexi gülümsemeye çalıştı. İstese de o gücü kendinde bulamazdı. Eve olmadan yaşama fikri dehşet vericiydi ama Florida çok uzaktı. Florida'da yaşarsa Mia ile Zah'ı nasıl görürdü? Gerçekten de sevdiği insanlar arasında bir tercih yapması mı gerekecekti? Büyümek böyle bir şey miydi? Sanırım şu senin genç delikanlıyı düşünüyorsun. Okula birlikte mi gideceksiniz? Hayır, tatillerde görüşeceğiz. Ben Seattle'da olacağım, o da ailesini görmeye gelecek. Yani her şeyi ayarladınız. Her şey ayarlandı. Dikkatli ol Lexi, dedi Eve teyze kısık bir sesle. Erkekler üniversiteye gitmeye karar verdiğinde ne olur bilirim. Kızlar bu dönemde yanlış tercihler yapar. Sen de o kızlardan biri olma. Olmayacağım. Eve yavaşça ayağa kalktı. Lexi havalar soğuyunca teyzesinin ne kadar ağır hareket etmeye başladığını fark ediyordu. Eve Lexi'nin omzunu sıvazlayıp mavi Walmart dipnot 20 önlüğünün asılı olduğu ön kapının yanındaki askıya doğru yürüdü. Önlüğü kafasından geçirip paltosunu giydi. İşe gidiyorum dedi. Sergilenecek çok fazla şükran günü ürünümüz var. Döndü. Bizim için bir hindi alacağım. Garnitürlerle güzel bir yemek yapabiliriz. İster misin? Çok isterim. Eve kapıyı açtı ve yağmurlu karanlıkta gözden kayboldu. Bir dakika kadar sonra kapı açıldı. Teyzesi bir şey unutmuş olmalıydı. Lexi gidip kapıyı açtı. Dipnot 20. ABD'de bir süpermarketler zinciri. Çevirinin notu. Zah elinde kırmızı güllerle en üst basamakta bekliyordu. Hiç gitmeyecek sandım. Zah, burada ne işin var? Zah ona sarıldı ve genç kız boğulacağını hissene kadar onu öptü. Seni görmem gerekiyordu dedi sonunda. Onun da nefesi Lexi'ninki kadar düzensizdi şimdi. Sonra kızı kucaklayıp koridor boyunca taşıdı. Bütün ev sarsılırken Lexi çiçekleri elinden düşürdü. Zah onu dar ikiz yatağına yatırdı ve kendi vücudunu da kızın üzerine bırakıp onu öpmeye devam etti. Ağırlığını tümüyle verdiğinde Lexi kot pantolonunun altındaki sertliği hissetmişti. Zah'ın dili genç kızın diline dolaşırken bu his Lexi'yi farklı bir şeye, arzuya, hatta bir ihtiyaca doğru itiyordu. Yepyeni, ürkütücü ve güçlü bir duyguydu bu. Fazla düşünmeden Zah'ın kendisini ne kadar istediğini hissedebilmek için onu kendine çekti. Zah lanet ederek geri çekildi ve ondan uzaklaştı. Lexi'nin şaşkın hali karşısında genç çocuk gülümsemeye çalıştıysa da gözlerinde karanlık bir ifade vardı. Lexi, kendi arzusunun o gözlere yansıdığını gördü. Aradaki fark Zah'ın korkmamasıydı. ''Yapmasak daha iyi olacak.'' dedi titreyerek. ''Biliyorum.'' dedi Lexi kazığını düzeltirken. Gözleri batmaya başlamıştı ve nedenini bilmese de utandığını hissetti. Yatağın diğer köşesine uzanıp sırtını döndü. Zah kıvrılıp vücudunu genç kızın vücuduna sardı. ''Neden benden bu kadar korkuyorsun Lexi?'' ''Seksten bahsetmiyorum. Kendimden bahsediyorum. Seni inciteceğimden nasıl bu kadar eminsin? Çünkü seni seviyorum Zah. Ama ben de seni seviyorum.'' Lexi iç geçirdi. Zah'ın aşk anlayışı ailesi tarafından şekillendirilmişti. Kendisininki ise biraz daha karanlıktı. Onu sevdiğini söyleyen biri tarafından terk edilmenin ne demek olduğunu biliyordu. ''Bana sarıl Zah.'' dedi ve ona daha fazla sokuldu. Yatakta uzanırken Lexi yere baktı. Tek bir gül gri halının üzerinde duruyordu. Ezilmişti ve parlak kırmızı çiçeği kopup parçalanmıştı.